Ayrım 29. Sen Flasen abla. Ben bu yıl Leyla'yı havada görenlerdenim galiba. Bu deyim de nereden çıkmışsa sanki yerde görmek daha kolaymış gibi. Kaldı ki hepten aslı yok. Çünkü bu yıl leylekleri hiç görmedim. Gelişlerini de kaçırdım, gidişlerini de. Buna rağmen kaplumbağa kabuğumdan çıktım ve ardı ardına iki gezi yaptım. Hem de birbirine zıt iki gezi. Bu ikincisi eğlenme amaçlı değildi, meraktandı. Diyarbakır, Mardin ve ta Nusaybin. Sınır. İlginçti tabii. İlginç de ne ki, inanılmazdı. Gezi yazarı mı olsam artık, ne yapsam? Çekilmezdim. Gördüklerimi anlatacağıma hissettiklerimi anlatır, amaçtan sapar dururdum. Şimdi de geziyi anlatmayacağım zaten. Bir şeyi vurgulamalıyım en baştan. Ankara'dan ötesini görmeyen, ülkesini hiç tanımıyormuş meğer. Diyarbakır kasvetli bir şehir. İnsanları acılı, buruk, kavruk. Gülmüyorlar, gülemiyorlar. Orada Ermeni olmak önemliymiş. Öyle çok insanla karşılaştım ki ben Ermeniyim diyen, şaşarsınız. Hepsi de oruç tutuyor. Dönmüşler. Yıkık bir kilise gördüm, Surp Giragos. Muhteşemdi, damı yok. Bir sanat şaheseriymiş vaktinde. Onarım bekliyor. Bekçisi Ermeni dönmesi. Gavur mahallesini gördüm. Mıgırdiç Margosyan'ın çocukluğunun geçtiği yerleri. Mardin farklı. İnsanların yüzleri aydınlık. Eskiden bu tepedeki kale gezilirdi. Şimdi askeriyenin elinde, diyorlar. Bir tek bundan yakınıyorlar. Kale kartal yuvası gibi şehrin en tepesinde. Eski Süryani evleri hayranlık uyandıracak güzellikte. Yeni bir Mardin kuruluyor yavaş yavaş aşağıda. Eski Mardin uyumsuz yamalardan temizlenip korunacakmış artık. Ne güzel. Keşke tarihi değerlerimizin hepsini büsbütün tahrip olmadan kurtarabilsek. Nusaybin'e ta Suriye sınırına kadar gittim. Biz fanustaki büyük şehir insanları için nasıl da şaşırtıcı bir şey. Sokaklarda bir metre ötesinde tel örgü, az ötesinde mayın tarlası, onun da az ötesinde başka bir ülke görerek dolaşmak. Mayın tarlasını ayıran tel örgünün dibinde oynayan çocuklar görmek. Bacaksızlar köyünden geçmek. Hepsi mayın kurbanı. Nusaybin garip bir yer. Her babadan bir çocuk misali. Her türlü insan var. İlk Yıldız Savaşları filminde bir sınır barı vardı hani. Her gezegenden garip yaratıklarla dolu. Neredeyse öyle. Suriye sınırı ise öyle komik ki bazı bölgelerin etrafından dolanarak geçiyor. Oradakiler bu yana, buradakiler o yana uzanmış. Bir sabah uyandık ki Fransız sınır çizmiş. Benim akrabalarım hep o yanda kaldı diyen öyle çok ki. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi. Tabii ki Deyrül Zaferan, Mor Yakup, Deyrül Umur, Mor Gabriel. Manastır ve külliyelerini sık sık gözyaşlarıma yenilerek gezdim. Böyle genel bir durum özetinden sonra beni allak bullak eden şeyi yazacağım asıl ki en sona sakladım. Ki gözyaşlarım bağımsızlıklarını ilan ettiler. Mardin Nusaybin arasında henüz meydana çıkarılmamış antik Dara şehri kalıntısı var. Pers kralı Darius'un fi tarihinde kurduğu bir şehir. Büyük kısmı yer altında. Gezilebilir en etkileyici kısım sarnıçlar ve inanılmaz boyuttaki yeraltı belki sığınağı. Orada adı Oğuz olup da Dara diye anılan gariban köyden ilkokul çağında birkaç çocuk rehberlik ettiler bize. Bir profesör geldi buraya abla, bana bir kitap hediye etti, dedi burada yazılanları öğren, gelen misafirlere anlatırsın, diyor adı Masum olan güzel çocuk. Gayet düzgün ve doğru olarak mekanın tarihi hakkında bilgiler veriyor sonra. Aşağılara inen merdivenlerin başındaki tünelin girişinde bir yılan derisine rastlayınca arkadaşım bu abla gazetecidir onu iyice gezdirin diyerek çocuklara geri durdu inmekten. Zehirli yaratıklar endişesinden ki daha önce gördüğü yer. Ama ben bir parmak çocuklar pıtır pıtır inince ta aşağılara cesaretimi toplayıp seyirttim peşlerinden. Merdivenler nemli kaygan. Elimi tuttu çocuklar. Masum anlatıyor, ben büyülenmişim. İçerisi Yüzüklerin Efendisi filmindeki Moria madenleri gibi. Ama beni allak bullak eden bu da değil. İçlerinden biri, en iyisi diyaloğu olduğu gibi yazmam. Kulağında haç var, sen flasın abla. Ermeni misin demek. Evet, Hrant abinin gastasındansın. Şaşkınlık, evet. Arkadaşındı. Hüzün, evet. Ondan sonra gözyaşı sel. Sen Hrant abiyi biliyor musun? Evet abla. Radyolar, televizyonlar bağırdı. Biz hep ağladık. Sessizlik. Başın sağ olsun abla. Başımız sağ olsun. İşte bu kadar. Yine acı, yine derinde. Adı Mustafa'ydı. Musto derdik. 1915'lerde jandarma olarak Harput yöresinde askerlik yapmış. Anılarını anlatırken çevresini saranların yanına biz çocuklar da ilişir, kulak misafiri olurduk. 8-9 yaşlarındaydım. Musto dayı askerlik yıllarında Ermenilere yaptıklarını anlatırken çocukluk bu ya, gururla dinlerdim. Musto dayının zaman zaman sebepsiz bel ağrıları tutardı. Sık sık evinin kerpiç duvarı dibine kıvrılıp ağlardı. Ağlarken sürekli bir isim sayıklardı. Ermeni tehciri sırasında askerken kendisine çobanlık yapsın diye köyüne götürmek üzere 12 yaşlarında bir Ermeni çocuğunu zorla ailesinden almış. Ellerini bağladığı çocuğu önüne katıp köyünün yolunu tutmuş. Bir süre sonra Ermeni çocuk ihtiyaç gidermek için ondan ellerini çözmesini istemiş. O da çözmüş. Git dereye yap da gel demiş. Çocuk dereye iner inmez bayır aşağı kaçmaya başlamış. Musto dayı hiç salar mı? Dayamış tüfeği omuzuna, bir atışta işini bitirmiş çocuğun. Yanına vardığında çocuk annesinin babasının adını sayıklayarak ve de inleyerek ölmüş. Musto dayı yıllarca sebebi belli değil ağrılar çekerek o çocuğun adını sayıkladı ve bir gün evinin duvarı dibinde inleye inleye öldü. Bu satırları sizlere yazarken duygularıma hakim olamayıp zaman zaman gözlerim doldu. O tehciri yaşayanlardan ve o çocuğun hayatta olmayan ailesinden bu yörenin insanı olarak özür diliyorum. Saygılarımla M.Ç. Bu okuduğunuz, onayını almadan yazdığım için adının baş harflerini kullandığım Elazığ'daki bir okuyucudan şahsıma gelen bir mektuptu. Derinlerdeki acılara örnektir. Deşildikçe depreşen acılara. Bu mektubu olduğu gibi köşeme almamın asıl nedeni ise doğrudan bana, tek başına, birebir annemin yıllarca ciğerindeki mermiyle yaşayan dayısını hatırlatmasıdır. Çocuk yaşında tehcir zamanında aynen Musto dayının kaçarken sırtından vurduğu çocuk gibi, kaçarken sırtından yediği mermiyi ölene kadar ciğerinde taşımıştır. Neredeyse o çocuk ölmedi, o benim büyük dayımdır diyesim geliyor ama kim bilir kaç örnek vardır böyle. Benim büyük dayım, o mermiyi sırtının ortasına yediği an zaman durmuş ve o sahne öylece donmuş gibi geriye doğru kaykılmış bir duruşla yaşadı. Hiçbir zaman bedenini öne eğemedi. Kolları geride, göğsü önde, her an o anki gibi, ah der gibi. Ama kader işte, o an o mermiden ölmedi. İleri yaşına kadar derinlerdeki acılar gibi ta derinde, ciğerinin orta yerinde gizlice kanayan bir yara gibi sakladığı o mermiyle yaşadı. Ta ki bedeni o gizli acıya direne direne tam o noktada oluşturduğu kansere yenik düştü. O zaman her şey bitti. Ben o büyük dayımın vuruluşunu hatırlatan bir anı bir kez daha yaşamıştım. Yıllar önce Ömer Şerif'in Ermeni bir babayı canlandırdığı bir filmi izlemiştim. Adı önemli değil, konusu da. Filmin bir yerinde babanın ölüm sahnesinde ki kalp krizinden gidiyor, adam yürürken kamera uzaklaşıyor. Tam ulu bir ağacın altından geçerken birden gelen bir acıyla sırtından mermi yemiş gibi geriye doğru kaykılma anı görüntüleniyor ve sahne donuyor. İşte bu. Kim bilir bir Ermeninin kalp krizinden ölüm sahnesini böyle sırtından mermi yemiş gibi görüntüleme kararını verdiren neydi o yönetmene? Bilemem. Belki onun da ailesinde vardı. Ama o sahne taslamam. Tehcir görmüş de ölmemiş, acısını yıllarca derinlerde saklamış yaşlı bir Ermeninin ölüm sahnesiydi. Uyumuştu. Beni çok ağlatmıştı. Hem de önce nedenini anlamadan. Sonradan tekrar tekrar gözümün önüne geldikçe bağlamıştım büyük dayıma. Ona da benziyordu uzaktan. Başındaki kasketle, göğsü açık kostüm ceketiyle ve o geriye doğru kaykılmış haliyle. İşte bu mektup da yıllar sonra bana aynı duyguyu yaşattı. Zamanın gerilerinden çıkıp da gelmiş gibi. O yüzden paylaşmadan edemedim. Ve sevgili okuyucu, seni anlıyorum. Tehcir ve kıyım görmüş, darmadağın olmuş bir ailenin, derinlerdeki acısıyla doğmuş torunu olarak özrünü kabul ediyorum. Başkalarının da kabulünü diliyorum. Kaldı ki özür de gerekmiyor. Barışmak yeterli. Bu büyük yarayı ülke olarak fert fert, kişisel çabalarla temizlemeye çalışmaktan başka çaremiz yok sanırım. Geçmişiyle barışmadan kimse geleceği karşılayamaz. Belki sevgiyle gönül gönüle verirsek başarırız da, kim bilir. Mutluluk nedir? Böyle bir başlık attırıverince şak diye, amma uçmuş dediniz mi? Öyle ya. İnsanlık var olalı aramış durmuş mutluluğun sırrını, bulamamış, çözememiş ya. Ben şimdi size bulup buluşturmuş, çözüp çözüştürmüş olarak söyleyiverecekmişim gibi. Gibi ama tam değil. Aslında kesin bir yolu olsa, ben de bunu bilsem, eşe dosta dağıtırım vallahi. Herkes de mutlu olur. Doğrusu ya, kesin bir yolu yok. Ama yaşadıkça edinilen deneyimlerin, yapılan gözlemlerin sonucunda oluşmuş bir farkındalık var. Olmalı. Çoğu kez kaçar dikkatimizden ki mutluluk bizi bulmaz. Biz onu buluruz. Hatta yakalarız. Mutlu bir hayat da olmaz. Mutlu anlar olur. Onlar da biz fark edinceye kadar geçip gider. Ancak sonradan düşündüğümüzde ne kadar mutluymuşuz deyip şaşırırız. Galiba en baştan yanlış öğretiliyor bize. Mutluluğun gelip bizi bulmasını bekler oluyoruz. Dileklerimiz bile yanlış. Sana mutlu bir hayat dilerim. Nasıl olabilir ki mutlu bir hayat? Fanusta mı yaşayacağız? Her sıkıntıya, her acıya gözümüzü mü yumacağız? İnşallah seni mutlu eder. Beni mutlu edemez. Ben onunla mutlu olurum. Ben istersem bir dolu şeyle mutlu olurum. Öğrenmişsem, istersem. Karanlık bir gecenin ardından güneşin doğması beni mutlu edebilir. Yıllarca suladığım bir yaprağın birden çiçeklenmesi beni mutlu edebilir. Hasta ve yalnızken bir dostun gelivermesi, doğum günümün hatırlanması, susuzluktan kavrulmuşken bir bardak su, bir teşekkür, bir öpücük, bir seni seviyorum sözcüğü, karşısında duygulandığım bir güzellik. Çoğaltın kendinizce, binlerce yolu var. Bu kadar basit aslında, bu kadar küçük. Bizim mutluluğu fark etmeyişimizin nedeni, beklentilerimizin büyüklüğü. Adı mutluluk olan büyük bir şeyin gelip bizi bulacağını sanmamız. Öyle bir şey yok. Nasıl gelip bulacak bizi? Biz de onu aramayacağız zaten. Sadece farkına varacağız. Dolu dolu yaşayarak, yaşadığımız her anı sindirerek, mutlulukları çekip çıkaracağız. Aylar önce televizyonda, sanırım siyaset meydanındaydı, Paris'ten Güzin Dino ile yapılan bir söyleşiye denk geldiydim. Hani Nazım'ın Abidin Dino'ya söylediği o ünlü "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin?" sözü var ya, işte ondan bahsediliyordu. Espriyle, gülüşerek konuşuldu, geçti gitti. Sonradan düşündüm, mutluluğun binlerce resmi yapılabilir aslında. Herkes için ayrı. Binlerce, hatta milyonlarca küçük bir örnek vereyim. Ben mine çiçeğini çok severim. Hani mini minnacık mavi bir çiçektir. Kırda bayırda kendiliğinden biter. Yabani. Bir dolu çarpıcı renkli çiçeğin arasından maviş maviş gülümser. Efsanesi de vardır hani. Azıcık acılı. Sevilenin ölümüyle sona eren bir efsane. Unutma beni çiçeği olmuştur adı her dilde. Miyozot isterlerdi eski adalı Rumlar. Hani koparmaya kalksan pişman olursun. Bir bakarsın ki o maviş taç yapraklar uçup gitmiş. Elinde minik bir sap kalmış. Çok severim. Ah canım diyesim gelir her gördüğümde. Ve de sululuğa eğilimli gözlerim dolu verir. Hüzünlü bir güzelliği vardır çünkü. Efsanedeki öykünün etkisidir belki de güzelliğini hüzünlü kılan. Uçurumun kenarına uzanıp sevgilisi için koparmaya çalışırken düşüvermiş çocuk. Düşerken de unutma beni diye bağırmış. O günden sonra da adı öyle kalmış. Bilseymiş koparır koparmaz zaten uçup gideceklerini. Yine de uzanır mıymış acaba uçurumlara, sevda uğruna? Hayıflanırım hep. Şunlardan bir demet yapıp küçücük bir vazoya koymak neden mümkün olmaz diye. Bazen saksılarda kendiliğinden yabani otlar biter de bitkinin köküne zarar vermesin diye yolarız ya. Ben genelde yolmam, kıyamam. Fazlaca büyüyeni ayırıp başka bir saksıya aldığım bile olur. Geçen gün bir de baktım ki o garip, ne idüğü belirsiz yabani otlardan biri maviş maviş mine çiçekleri açmamış mı? Ay nasıl sevindim ve tüm sıkıntılarımın içinde birden mutlu oldum. Alın size bir mutluluk. Küçücük bir şey ama mutluluk. Şimdi ben o mine çiçeklerinin resmini yapsam, mutluluğun resmi olmaz mı? Ya da başka biri benim onları gördüğüm anki yüz ifademi çizse. Mesela, birçok olay vardır dostlar, bu mutluluktur diyebileceğimiz. Her birinizin ayrı ayrı bunları fark edip kendinize göre mutluluk resimleri oluşturmanızı dilerim. Mutluluğun gelip sizi bulmasını beklemeyin. Yanı başınızda olanları fark edin. Mutlu olun. Yeni yılda mutlulukları yakalayın.